Ayrım 23. İkon. Frederick Forsyth. Sayfa 242. Öbür kağıt majestelerinin Turks ve Caicos adaları valisinin amblemini taşıyordu. Bu belgeye göre neden gösterilmeksizin Amerikan vatandaşı Jason Monk'un mektuptaki tarihten bir ay sonra uygulamaya geçmek üzere bu adalardaki ikamet izniyle çalışma lisansına son veriliyordu. Monk her iki mektubu da katladı ve iki salıncaklı koltuğun arasındaki masanın üstüne bıraktı. ''Bu çirkin bir oyun'' dedi sadece. Bakışını denize dikmiş olan Sir Irwin, ''Korkarım öyle'' diye onayladı. Ama seçenek buydu. Monk, ''Başka birini bulamaz mısınız?'' diye sordu. ''Başkasını değil, sizi istiyorum.'' ''Öyle olsun, canıma ot tıkayın. Aynı şeyi bana daha önce de yapmışlardı ama ben ayakta kaldım. Yine kalacağım ama Rusya'ya dönmeyeceğim.'' Irwin içini çekerek kara manifestoyu masanın üstünden aldı. ''Carrie de aynı şeyi söyledi.'' dedi. ''Paranın da tehditlerin de umurunda olmadığını söyledi.'' ''Evet öyle.'' dedi. ''Carrie en azından ahir zamanında aklını oynatmamış.'' Monk ayağa kalktı. ''Tanışıklığımız ne yazık ki zevkli olamadı. Ama birbirimize söylenecek bir şeyimiz kalmadı sanırım.'' Sir Nigel Irwin de ayağa kalkmıştı, üzgün görünüyordu. ''Çok yazık.'' dedi. ''Son bir şey daha var.'' Komarov eğer iktidarı gelirse yalnız olmayacak. En yakın arkadaşı ve siyah muhafızların komutanı da yanında doruğa çıkacak. Soykırım başlayınca ulusun celladı da işin başında olacak. Sir Nigel böyle diyerek Monk'a bir tek fotoğraf uzatmıştı. Monk kendisinden yaklaşık 5 yaş daha büyük adamın soğuk yüzüne baktı. İngiliz centilmeni kumlu patikadan evin arkasında kiralık arabasını bıraktığı yere yürüyordu. ''Bu adam da kim?'' Monk onun arkasından seslenmişti. Yaşlı casuslar patronunun sesi yoğunlaşan karanlığın içinde kulağına ulaştı. ''O mu? Albay Anatoly Grishin'dir.'' Providenciales Havaalanı dünyanın en büyük hava yolu terminali olmayabilir. Ama gelirken ve giderken insanda sevimli bir izlenim bırakan bir yerdir. Yeterince küçük de olduğundan yolcuları fazla bekletmeden yoluna yollar. Sir Nigel Irwin ertesi gün tek bavulunu bagaja teslim etmiş, pasaport kontrolünden geçmiş ve çıkış salonuna girmişti. Amerikan Hava Yolları'nda Miami'ye hareket edecek uçağı pistte bekliyordu. Sıcak nedeniyle çoğu binanın yanları açıktı ve yalnızca bir tel örgülü çit onları ilerideki asfalt iniş pistinden ayırıyordu. Birisi binanın etrafını dolaşmıştı, şimdi de tel örgüsünün öbür yanında durmuş içeriye bakıyordu. Irwin ileri yürüdü. O sırada yolcular uçağa çağrıldılar ve herkes uçağa doğru ilerlemeye başladı. Jason Montel'in öbür yanından ''Pekala'' dedi. ''Ne zaman? Nereye?'' Irwin göğüs cebinden bir uçak bileti çıkardı ve telin öbür yanına itti. ''Providenciales, Miami, Londra'' dedi. ''Tabii 1. sınıf, 5 gün sonra. Buradaki işlerinizi yoluna koymak için size bu kadar zaman yeter. 3 ay geri dönmeyeceksiniz. Ocak seçimleri yapılırsa çok geç kaldık demektir. Heathrow'a inen uçakta olursanız sizi karşılayacaklar.
Kim karşılayacak, siz mi?
Sanmam ama birisi orada olacaktır.
Beni nasıl tanıyacaklar?
Merak etmeyin, tanırlar. Bir yer hostesi yaşlı adamı hafifçe ceketinden çekti. Bay Irwin, lütfen uçağa binin.
Sir Nigel uçağa gitmek üzere döndü. Dolar teklifi hala geçerli dedi.
Monk 2 resmi mektubu çıkarıp yukarı kaldırdı. ''Bunlar ne olacak?'' ''Onları yakın dostum. Dosya sahte değildi ama bunlar sahte.''
Sir Nigel yolun yarı yerindeydi ki arkadan birinin bağırdığını duydu. ''Siz çok kurnaz bir ihtiyar tilkisiniz.''
Yer hostesi şaşkın halde ona baktı. Sir Nigel gülümsedi. ''Umarım öyleyimdir.''
Sir Nigel Irwin Londra'ya döndükten sonra son derece faal bir hafta geçirdi. Jason Monk'tan gördüğü kadarıyla hoşlanmıştı. Ajanın eski patronu Carrie Jordan'ın onun hakkında anlattıkları da etkileyiciydi. Ama 10 yıl oyunun dışında kalmak için çok uzun bir süreydi. Durum şimdi o zamana göre çok farklıydı. Rusya Monk'un kısa bir süre tanıdığı Sovyetlerden tanınmayacak derecede değişmişti. Teknoloji de değişmiş, hemen her yerin komünist dönemindeki adı devrim öncesi adına dönmüştü. Çok yoğun bir briefing görmeden modern Moskova'ya giderse bu değişim Monk'u şaşkına çevirebilirdi. İngiliz ya da Amerikan büyükelçiliklerinden yardım istemesi söz konusu olamazdı. Oraları onun için tam bir yasak bölgeydi. Öyle de olsa saklanacak bir yer, yardım isteyebileceği bir dost gereksinecekti. Başka şeyler Rusya'da hemen hemen değişmeden kalmıştı. Ülkede hala dev bir iç güvenlik servisi vardı. KGB'nin eski 2. baş müdürlüğünün varisi FSB. Anatoli girişin servisten ayrılmış olabilirdi ama orasıyla bağlantılarını korumuş olduğu kesindi. Bu bile başlıca tehlike değildi. Genel yolsuzluk düzeyi daha da beterdi. Komarov'un dolayısıyla da Grishin'in elinde Dalgoruki mafyasından kaynaklanan görünüşe göre sınırsız parasal olanaklar vardı. İktidara giden yolda en büyük destekleri bu mafyaydı. Bu nedenle devlet organlarından rüşvet yoluyla satın alamayacakları işbirliği yok gibiydi. Gerçek şu ki yüksek enflasyon merkezi hükümetin her memurunu en çok parayı veren hesabına çalışmaya itmişti. Yeterli para herhangi bir devlet güvenliği kurumunun ya da özel güç askerlerinin sınırsız işbirliğini satın alabilirdi. Grishin'in siyah muhafızlarıyla binlerce fanatik genç savaşçısı artı yasa dışı dünyanın gözde görülmez sokak ordusu da buna eklenince Komarov'un yandaşlarının elinde ona meydan okumaya gelmiş adamı bulmak için koskoca bir ordu bulunacaktı. Yaşlı casuslar patronunun emin olduğu bir şey vardı. Anatoli Grishin, Jason Monk'un kendi bölgesine dönüşünü öğrenmekle gecikmeyecekti. Irwin'in ilk yaptığı iş İngiltere'nin kendi özel kuvvetlerinin içinden küçük ama güvenilir ve tamamen profesyonel bir eski asker takımı toplamak oldu. Birleşik Krallık içinde IRA teröristleriyle yapılan çarpışmalar, Falklandlardaki ve Körfez'deki savaşlar, Borneo ile Umman, Afrika ile Kolombiya arasındaki bir düzine açığa vurulmamış savaş ve başka kapalı bölgelere sızma hareketleriyle geçen yıllardan sonra İngiltere dünyanın en deneyimli gizli savaşçı grubuna sahip olmuştu. Bu adamlardan birçoğu ordudan ya da mensubu oldukları örgütten ayrılmışlar ve özel yetenekleriyle geçimlerini sağlamaya koyulmuşlardı. Bulunabildikleri doğal konumlar, özel korumalık, mal mülk koruma görevi, endüstriyel karşı casusluk ve güvenlik danışmanlığıydı. Sözünde duran Saul Nathanson gizliliğine güvenilir bir deniz aşırı İngiliz bankasında kaynağı bulunamayacak bir hesap açmıştı. Irwin zararsız bir telefon konuşmasında kullanacağı masum bir şifre sözcüğüyle istediği miktarı hemen kullanılmak üzere bankanın Londra şubesine transfer ettirebilirdi. 48 saatin içinde ikisi akıcı Rusça konuşan 6 gençten adamı emrine almış bulunuyordu. Jordan'ın söylediği bir şey Irwin'in merakını uyandırmıştı. Rusça konuşan adamlardan biri bu ipucunun peşinde Moskova'ya uçtu. Yanında bol nakit para götürdüğünü söylemeye gerek yok. 2 haftadan önce dönmeyecekti. Ama döndüğünde getirdiği haberler cesaret vericiydi. Öbür 5 adam da çeşitli görevlere yollandılar. Bir tanesi elinde bir tavsiye mektubuyla Intel Corp'un genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı Ralph Brooke'un kapısını çaldı. Öbürleri Irwin'in gereksinileceğini düşündüğü bir dizli gizli alanın çeşitli uzmanlarını aramaya gittiler. Irwin bütün bunları kendi hesabına faaliyete geçirdikten sonra bizzat çözmek istediği sorunu ele aldı. 55 yıl önce 2. Dünya Savaşı sırasında geçirdiği bir nekahet devresinden sonra Avrupa'ya dönerken General Horrocks'un komutasındaki 30. Kolordu'ya bağlıydı. Bu kolordu o sıralarda Arnhem Köprü başını ellerinde tutan İngiliz paraşütçülerine destek vermek için Hollanda'da Nijmegen yolunu açmaya çalışıyordu. 30. Kolordu'daki alaylardan biri bombacılardı. Bu birliğin genç subaylarından biri binbaşı Peter Carrington, Irwin'in yakından tanıdığı, bir diğeri ise binbaşı Nigel Forbes'tu. Binbaşı Forbes ölümü üzerine babasının unvanını devralarak Lord Forbes olmuştu. Irwin İskoçya'da defalarca telefon açtıktan sonra Londra'nın Piccadilly semtindeki ordu ve donanma kulübünde İskoç Lord'unun izini bulabildi. Lord'la tanışıklığını tazeledikten sonra güç bir iş olacağını biliyorum ama küçük bir seminer düzenlemek istiyorum dedi. Gerçekte gizli hem de çok gizli bir seminer olacak.
Anladım, o çeşit seminerlerden biri.
Aynen öyle. Bu yüzden yaklaşık bir düzine kişi ağırlayabilecek kapasitede bir yer arıyorum. Ancak işlek yolların uzağında, ücra bir köşede olmalı. İskoçya'nın dağlık bölgesini benden iyi bilirsiniz. İşimize uygun bir yer aklınıza geliyor mu?
İskoçyalı soylu, o yer size ne zaman lazım olacak diye sordu.
Yarın.
Anlıyorum, kendi yerim işe yaramaz, oldukça küçüktür. Şatoyu da uzun zaman önce oğlumun üstüne geçirdim. Ama sanırım kendisi yurt dışında, bir araştırayım.
Lord bir saat sonra telefon etti. Gayri resmi Master of Forbes ünvanını taşıyan oğlu ve varisi 53 yaşındaki Malcolm, Yunan adalarında bir aylık tatil yapmak üzere ertesi gün yola çıkacağını doğrulamıştı.
Lord Forbes, onun yerine ödünç alabilirsiniz dedi. Yalnız şiddet hareketleri olmamalı.
Tabii ki olmayacak dedi Irwin. Sadece konferanslar, projeksiyon gösterileri, onun gibi şeyler. Her türlü masraf hem de fazlasıyla karşılanacak.
İyi öyleyse. Bayan McGillivray'a telefon edip geleceğinizi haber vereceğim. Kendisi işlerinize bakacaktır.
Lord Forbes bu sözlerden sonra telefonu kapadı ve yarım kalmış öğle yemeğine döndü. İngiliz Hava Yolları'nın gece uçuşu yapan Miami uçağı Heathrow'un 4 numaralı terminaline yanaştığı sırada 6. günün şafak vaktiydi. Jason Monk da dünyanın en hareketli havaalanına ayak basan 400 yolcunun arasındaydı. Bu erken saatte bile dünyanın çeşitli yerlerinden binlerce yolcu gelmiş ve pasaport kontrolü gişelerine yönelmişlerdi. Monk birinci sınıf yolcusu olduğu için ilk gelenlerden biri olmuştu.
''Memur iş için mi, gezmek için mi geldiniz?'' diye sordu.
''Turizm için geldim.''
''Hoş geldiniz.''
Monk pasaportunu cebine attı ve bagajların geleceği alana yürüdü. Bavullar gözükene kadar 10 dakikalık bir bekleme oldu. Monk'un bavulu ilk 20'nin arasındaydı. Yeşil işaretli yoldan geçti ve kimse tarafından durdurulmadı. Monk bekleyen kalabalığa baktı. Birçokları üstünde bireysel yolcu veya şirketlerin adları yazılı kartları yüksekte tutan şoförlerdi. Ama hiçbir kartta Monk adı yoktu. Arkasından yolcular geldiği için Monk ilerlemek zorunda kaldı. Hala bir şey yoktu. Ana salona çıkan parmaklıklarla çevrili geçidi arkasında bıraktığı sırada kulağının dibinde ''Bay Monk'' diyen bir ses duydu. Konuşan adam 30 yaşlarında gözüküyordu. Arkasında kot pantolon ve toprak rengi bir deri ceket vardı. Kısa saçlıydı ve fazlasıyla formunda gözüküyordu.
''Monk benim'' dedi.
''Lütfen pasaportunuzu göreyim efendim.''
Monk pasaportunu uzattı, adam da onun kimliğini kontrol etti. Eski bir asker olduğu her halinden belliydi. Pasaportunu tutan kemikli ellere bakan Monk, adamın askerlik hayatının masa başında geçmediğine bahse girebilirdi. Pasaport kendisine geri verildi.
Adam adım Ciaran dedi. Lütfen beni izler misiniz?
Ancak rehber oralara park etmiş bir arabaya doğru yürüyecek yerde Monk'un bavulunu aldı ve terminalin otobüsüne yöneldi. Otobüs onları bir numaralı terminale doğru götürürken konuşmadan oturdular.
Monk Londra'ya gitmiyor muyuz diye sordu.
Hayır efendim, İskoçya'ya gidiyoruz.
Biletler Ciaran'daydı. Londra Aberdeen uçağı bir saat sonra Kuzey İskoçya yolundaydı. Ciaran tüm dikkatini elindeki askeri dergiye vermişti. Başka yetenekleri ne olursa olsun adamın gevezeliğe meraklı olmadığı anlaşılıyordu. Monk o sabahın ikinci uçak kahvaltısını ettikten sonra Atlantik'in üstünde yoksun kaldığı uykuyu uyudu. Aberdeen'de bir Land Rover'ı kendilerini bekler buldular. Direksiyonda bir başka somurtkan eski asker vardı. Ciaran'la aralarında 8 eceli bir konuşma geçti ki bu onlar için yeterince uzundu. Monk Doğu İskoçya'nın kıyı kenti Aberdeen'in dışındaki havaalanından sonra girdikleri Kuzey İskoçya'nın dağlarını daha önce görmemişti. Adı açıklanmamış sürücü A96 Inverness yoluna saptı. 10 kilometre ileride de sola girdi. İşaret direğinde sadece Kemney diye yazılıydı. Monimas köyünü arkalarında bıraktıktan sonra Aberdeen-Alford yoluna çıktılar. 4 kilometre ileride Land Rover sağa döndü. White House'un içinden geçip Kaye'ye doğru devam etti. Sağda bir nehir vardı. Monk suda somon ve alabalıklar olup olmadığını merak etti.
Kayıktan hemen önce araç birden yoldan ayrıldı, nehri aştı ve bir araba yolunu izledi. İki viraj ötede eski bir şato, tepelere bakan bir yüksekliğin üstüne oturmuştu. Sürücü arkaya dönüp konuştu.
''Forbes şatosuna hoş geldiniz Bay Monk.''
Taş verandada Sir Nigel Irwin belirdi. Başındaki berenin iki yanında ak saçları bir çift kanat gibi uçuşuyordu.
''Yolculuk iyi geçti mi?'' diye sordu.
''İyiydi.''
''Yine de yorucu olmuştur. Siyaran size odanızı gösterecek. Bir duş, arkasından da bir şekerleme yapın. Öğle yemeği iki saat sonra, yapacak çok işimiz var.''
''Monk, geleceğimi biliyordunuz.'' dedi.
''Evet.''
''Siyaran hiçbir yere telefon etmedi.''
''Ne demek istediğinizi anlıyorum.''
Yaşlı adam Monk'un bavulunu cipten indiren şoförü işaret etti.
''Mitch de Heathrow'daydı. Sonra da Aberdeen uçağına bindi. En arkada oturuyordu. Aberdeen havaalanından sizden önce çıktı. Bagaj beklemesi gerekmiyordu. İkinizden 5 dakika önce de Land Rover'ın başındaydı.''
Monk içini çekti. Mitch'i Heathrow'da ya da uçakta fark etmemişti. Kötü haber Irwin'in haklı oluşuydu. Yapılacak çok iş vardı. İyi haberse çok profesyonel bir grubun içinde olmasıydı.
''Bu beyler de benim gideceğim yere geliyorlar mı?'' diye sordu.
''Korkarım hayır. Hedefinize varınca tek başınıza olacaksınız. Önümüzdeki 3 hafta içinde yapacaklarınız, orada hayatta kalmanıza yardımcı olmayı hedefliyor.''
Öğle yemeği kuzu kıymalı kızarmış patatesten oluşuyordu. Ev sahipleri baharatlı siyah bir salça içinde yüzen yemeğe çoban böreği diyorlardı. Masada 5 kişiydiler. Esprili ev sahibi Sir Nigel Irwin, Monk, Monk'la Irwin'in her ikisini de patron diye çağıran Ciaran ve Mitch. Ayrıca sürekli tetikte gözüken kısa boylu bir adam. Bu sonuncusu İngilizceyi Monk'a göre bir Rus'un şivesiyle konuşuyordu.
''Irwin, birçoğumuz Rusça bilmediğimiz için İngilizce konuşulacak tabii.'' dedi. ''Ama günde en az 4 saat süreyle Oleg'le Rusça konuşacaksınız. Rusçayı Rus zannedilmenizi sağlayacak kadar kusursuz konuşmanız gerekiyor.''
Monk başıyla onayladı. Bu dili konuşmayalı uzun yıllar olmuştu ve Rusçasının ne kadar paslandığını keşfedecekti. Fakat doğal bir dilci hiçbir zaman unutmaz. Yeterli alıştırma unutuldu sanılanları daima yüzeye çıkarır. Ev sahibi devam etti.
''Oleg, Ciaran ve Mitch sürekli burada kalacaklar. Başkaları ise gelip gidecekler. Bu ikinci grupta ben de varım. Birkaç güne kadar siz yerleştikten sonra güneye uçup başka işlerle ilgilenmem gerekecek.''
Monk uzun uçak yolculuğunun yorgunluğunun göz önüne alınacağını sandıysa çok yanılmıştı. Öğle yemeğinden sonra Oleg'le 4 saat geçirdi. Rus bir dizi senaryo icat etti. Bir bakıyordunuz sokaktaki bir milis oluyor ve Monk'u durdurarak kimlik belgelerini istiyor, nereden geldiğini, nereye, niçin gittiğini soruyordu. Arkasından bir garson oluyor, karmaşık bir yemek siparişiyle ilgili ayrıntıları soruyor, taşralı bir Rus oluyor, bir Moskovalı'dan adres öğrenmeye çalışıyordu. Bu 4 saatin sonunda Monk Rusça ile ilgili sezilerinin geri geldiğini hissetmeye başladı. Karayipler'de her gün balık oltalarını çeken Monk, belinin kalınlaşmasına rağmen kendini oldukça formunda hissediyordu. Ama yanılmıştı. Ertesi sabah daha güneş doğmadan Ciaran ve Mitch de ilk engelli kır koşusunu yaptı.
''Mitch, işin kolayından başlayacağız patron.'' dedi. Böylece diz boyu fundaların arasında sadece 8 kilometre koştular.
Monk önce öleceğini sandı, sonra ölmeyi diledi.
Şatoda sadece 2 personel vardı. Kahya kadın olan heybetli bayan McGillivray yemek pişiriyor ve temizlik yapıyor. Gelip giden İngiliz şiveli uzmanları alayla burun kıvırarak karşılıyordu.
Hector araziyle sebze bahçesine bakıyor, yiyecek maddeleri satın almak için arabayla White House'a gidip geliyordu. Hiçbir esnaf şatoya uğramıyordu. Adamların Bayan McGee diye çağırdıkları kahya kadınla Hector arazideki 2 küçük evde kalıyorlardı. Bir fotoğrafçı gelip başka bir yerde Monk için hazırlanan çeşitli kimlik belgelerine gerekli bir dizi fotoğrafını çekti. Bir saç uzmanıyla makyajcı Monk'un görünüşünü ustaca değiştirdi ve kolayca satın alınabilecek, ne işe yarayacağından kimse şüphelenmeden bagaj içinde taşınabilecek en az malzemeyle aynı işi onun da nasıl yapabileceğini Monk'a gösterdi. Monk'un görünüşü değişince fotoğrafçı bir başka pasport için onun resimlerini çekti.
Irwin bir yerlerden gerçek bir pasaport ve bunu Monk'un yeni kimliğine göre değiştirmek için bir yazı uzmanı bulmuştu. Monk dev bir Moskova planının başında saatler geçirdi. Kendisi için yeni olan yüzlerce adı ezberlemek zorundaydı. Ölü Fransız komünist lideri onuruna adlandırılmış, Maurice Thorez rıhtımı yine eski Sofia rıhtımı adına dönmüştü. Marx, Engels, Lenin, Dzerzhinsky ve günlerinin başka komünist ünlülerine yapılan göndermeler yok olmuştu. Monk en önemli 100 binayı ve yerlerini ezberledi. Yeni telefon sisteminden nasıl yararlanacağını ve herhangi bir şoföre her nerede ve her ne zaman olsa işaret edip 1 dolar teklif ederek nasıl anında taksi bulabileceğini öğrendi. Bir sinema odası da vardı. Monk burada Londra'dan gelen bir adamla, Rusça konuşan ama İngiliz olan bir başka adamla saatlerce oturup sayısız yüzlere bakıyordu. Okunacak kitaplar, Komarov'un konuşmaları, Rus gazeteleriyle dergileri vardı. Hepsinden beteri hatırda tutulması gereken özel telefon numaralarıydı. Monk çalıştı, çabaladı ve sonunda 50'sini belleğine yerleştirdi. Sayılar hiçbir zaman kuvvetli yanı olmamıştı. Sir Nigel Irwin ikinci hafta döndü. Yorgun ama hoşnut görünüyordu. Aradan geçen süre içinde nerede olduğunu söylemedi. Takımından birinin Londra'nın antikacı dükkanlarını taradıktan sonra bulup satın aldığı her şeyi beraberinde getirmişti. Monk cismi ellerinin arasında evirip çevirdi. ''Bunu nereden bildiniz?'' diye sordu. ''Arasını boş verin, kulakların deliktir, aynı mı?'' ''Tıpatıp, yani hatırladığım kadarıyla.'' ''Öyleyse işe yarayacak demektir.'' Irwin aynı zamanda uzman bir zanaatçı tarafından imal edilmiş bir de bavul getirmişti. Bunun iç bölmesini keşfetmek için dahi bir gümrük müfettişi olmak gerekirdi. Monk bu bölmeye iki dosya gizleyecekti. Özgün Rusça kara manifestoyu ve manifestoyu doğrulayan Rusça'ya çevrilmiş soruşturma raporunu. Jason Monk ikinci hafta kendini 10 yıldır olmadığı derecede formunda hissediyordu. Kasları sertleşmiş, eskisinden çok daha dayanıklı olmuştu. Yine de tüm acı ve bitkinlik sınırlarını zorlayarak yalnızca iradenin vücudu ayakta tuttuğu ölüme yakın durumda saatler boyunca yürüyebilen Ciaran'la Mitch'e hiçbir zaman yetişemeyeceğini biliyordu. O haftanın yarısında George Sims geldi. Monk'la yaklaşık aynı yaşlarda ve Sas Birliği'nin eski gedikli erbaşlarındandı. Monk'u ertesi sabah bahçenin çimlerinin üstüne çıkardı. İkisi de eşofman giymişlerdi. Sims birden döndü ve 4 metre uzaktan Monk'la konuştu. İskoç şivesiyle, ''Şimdi de beni öldürmeye çalışırsanız sevinirim efendim.'' dedi. Monk bir kaşını kaldırdı. ''Ama bunu başaramayacaksınız.'' Haklıydı. Monk yaklaştı, vuracak gibi davrandı, sonra da saldırdı. İskoçyalı baş aşağı döndü. Monk da kendini sırt üstü yerde buldu. Monk yine baş aşağı dönerek pencerenin dışından geçtiği sırada Hector sebze bahçesinden getirdiği havuçlarla mutfaktaydı. ''Bunlar ne yapıyorlar böyle?'' diye sordu. ''Sen işine bak.'' dedi Bayan McGee. ''Genç lordumuzun centilmen arkadaşları eğleniyor sadece.'' Daha sonra ormanda Sims, Monk'a İsviçre yapımı Zigzauer 9 milimetrelik otomatiği tanıttı. Monk bilgisini göstermek amacıyla, ''Sizlerin 13 atışlı Browning'i kullandığınızı sanıyordum.'' dedi. ''Kullanıyorduk ama bu yıllar önceydi. 10 yıl önce buna geçtik.'' Monk CIA için eğitilirken Virginia'da Fort Peary'deki çiftlikte hafif silahlarla eğitim görmüştü. Belki de çocukken babasıyla Blue Ridge dağlarında çıktıkları avların onda bıraktığı mirasın etkisiyle sınıfının birincisi olmuştu ama bu da uzun zamanlar önceydi. İskoçyalı yere eğilmiş bir adamı gösteren bir hedef dikti. 15 adım uzaklaştı, döndü ve hedefin kalbinde 5 delik açtı. Monk eğilmiş adamın sol kulağını kopardı ve bacağını sıyırdı. 3 gün süreyle günde 2 defa 100 atış yaptılar. Monk sonunda 5 atıştan 3'ünde hedefin yüzüne delik açabildi. Sims daha iyisini bulamayacağını bilen biri tavrıyla ''Bu genelde onları yavaşlatır.'' diye itiraf etti. ''Monk, dilerim şansım yaver gider de bu kahrolasılardan birini hiç kullanmak zorunda kalmam.'' dedi. ''Hep öyle derler efendim ama sonra şans tükenir. Mecbur kalınması olasılığına karşı en iyisi nasıl kullanılacağını bilmek.'' Monk 3. haftanın başında bağlantısıyla tanıştırıldı. Danny adında şaşılacak kadar genç bir adam bunun için Londra'dan gelmişti.
Bu aslında sıradan bir dizüstü bilgisayarıdır diye açıkladı. Gerçekten de öyleydi. Normal bir kitaptan büyük olmayan aygıtın kapağı kaldırıldığında altındaki ekran ortaya çıkıyordu. Bir dizi düğmenin yer aldığı panelin iki yarısı kaldırılıp birbirinden ayrılabilen sonra tekrar kilitlenip daktilo tipi normal büyüklükte bir klavye oluşturulabiliyordu. 10 iş adamı veya yüksek düzey yöneticiden 8'inin şimdi evrak çantalarında taşıdıkları türden bir aygıttı bu. Bu manyetik disk, Danny kredi kartına benzeyen bir cismi Monk'un burnunun dibinde salladıktan sonra bilgisayarın yanından içeri kaydırdı. Sizin olacağınız türden bir iş adamının gereksindiği normal bilgileri içerir. Birisi tarafından kurcalanacak olursa o kimse sahibinden başkasını ilgilendirmeyecek türden ticari bilgilerden başka bir şey elde edemez. Monk öyle mi dedi? Bu genç adamın kendisinden çok sonraki tarihlerde doğup bilgisayarlarla iç içe büyüyen ve bunların mekanizmalarını Mısır hiyerogliflerinden daha kolay anlayan biri olduğunu anlıyordu. Monk'un kendisi Mısır hiyerogliflerini 1000 kat tercih ederdi. Danny başka bir kartı yükseğe kaldırarak ''Şimdi bu ne?'' dedi. Monk ''Bir Visa kartına benziyor.'' diye yanıt verdi. ''Bir daha bakın.'' Monk ince plastik plakayla arkasındaki akıllı manyetik şeridi inceledi. ''Evet, bir Visa kartına benziyor.'' diye yineledi. Danny ''Visa kartının işlevlerini yerine getirir ama onu o amaçla kullanmayın.'' dedi. ''Olur ya, beceriksizce bir hareket onu silebilir. Onu güvenli bir yerde, tercihan yaşadığınız yerde meraklı gözlerden uzak şekilde saklayın ve ancak gerektiği zaman kullanın.'' Monk ne iş görür diye sordu. ''Pek çok şey. Tape etmek istediğiniz her şeyi şifreler ve bir defalık 100 şifreyi belleğinde tutar. Bu benim alanım değil ama anladığım kadarıyla deşifre edilemezler.'' Danny ilk manyetik diski çıkarıp yerine Visa kartını soktu. Bilgisayar şimdi uyduya erişebilecek güçte bir lityum-iyon pili tarafından enerjilendirilmiş durumda dedi. Elinizin altında normal bir elektrik devresi bulunsa bile akımdaki düşüklüğe ya da yükselmeye karşı pili kullanın. Şimdi düğmeye basın. Monk denileni yaptı. Sir Nigel'a mesajınızı ekranı açık bir dille tape edin şimdi. Monk sağ salim gelişini ve ilk bağlantıyı kuruşunu onaylamak için 20 kelimelik bir mesaj tape etti. Şimdi de ''Şu tuşa dokunun. Başka bir şey gösteriyor ama şifreleme emrini veriyor.'' Monk tuşa dokundu. Hiçbir şey olmadı. Kelimeleri ekranda duruyordu. ''Şimdi de del tuşuna dokunun.'' Kelimeler kayboldu. ''Danny sonsuza dek yok oldular.'' dedi. ''Bilgisayarın belleğinden tümüyle silindiler. Artık bir defalık şifrelenmiş olarak Visa kartı Virgil'in içindeler ve iletilmeyi bekliyorlar. Şimdi bilgisayarı yine çalıştırın.'' Monk çalıştırdı, ekran aydınlandı ama boş kaldı. ''Şuna dokunun. Başka bir şey gösterse de virgül araya sokulunca geçir al anlamına gelir. Şimdi düğmeyi çalışır konumda bırakın. Bir uydu günde 2 kez ufuktan geçecek. Sizin bulunduğunuz yere yaklaştığında aşağıya bir mesaj iletmek üzere programlanmıştır. Aşağıya verilecek mesaj virgülle aynı frekans üstündedir. Ama saniyenin milyarda biri kadar kısa ve şifrelidir. Söylediyse şudur. Orada mısın bebeğim? Virgil bu mesajı duyar, anneyi tanır, onaylar ve sizin mesajınızı iletir. Buna el sıkışmak diyoruz.
Hepsi bu mu?
Pek değil. Annenin diğer Virgil için bir mesajı varsa bunu iletecektir. Virgil bunu yine bir defalık şifre olarak alacaktır. Daha sonra anne ufkun ötesine geçer ve kaybolur. Ama o vakte kadar sizin mesajınızı her neredeyse alma noktasına geçirmiş olacaktır. O yeri bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum.
Monk bütün bunları başardığı sırada aygıtın yanında durmam gerekir mi diye sordu.
Tabii ki hayır, dışarıda olabilirsiniz. Geri dönünce ekranı hala ışıklı bulacaksınız. O zaman bu tuşa dokunun. Deşifre edin demiyor ama Virgil içinde olduğu zaman yaptığı budur. Virgil'in yapacağı şey yurdunuzdan gelen mesajı deşifre etmektir. Onu ezberleyin, del tuşuna basın ve mesajı silin. Sonsuza dek. Son bir şey daha var. Virgil'in küçük beynini paramparça etmek isterseniz birbiri arkasından şu 4 numaraya basın. Monk'a bir kart parçacığının üstünde yazılı 4 numarayı gösterdi. Onun için bu 4 numaraya hiçbir zaman basmayın. Ama Virgil'i başka işlevi olmayan bir Visa kartına dönüştürmek istiyorsanız iş değişir tabii.
23. ayrımın sonu. Sayfa 254.